Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kenema Weiland tarafından yazılan Creating Character Arcs, kurmaca yazarlara yönelik, karakter gelişimini olay örgüsü ve hikaye yapısıyla birlikte ele alan bir yazarlık rehberidir. Kitabın temel amacı, unutulmaz bir kahramanın yalnızca ayrıntılı bir geçmişe ya da ilginç özelliklere sahip olmasının yetmediğini göstermektir. Okurun karakterle bağ kurması için karakterin hikaye boyunca inandığı yanlış düşünceyle ihtiyaç duyduğu hakikat arasında gerçek bir mücadele yaşaması gerekir. Weiland bu dönüşümü pozitif değişim, negatif değişim ve düz karakter yayı olarak 3 ana modelde inceler. Ardından bu modellerin 3 perdeli anlatıdaki önemli dönüm noktalarına nasıl yerleştirilebileceğini açıklar. Böylece dışarıdaki hedefler, çatışmalar ve krizler, kahramanın iç dünyasındaki değişimden kopuk kalmaz. Roman, senaryo ve seri kurmaca yazanlara hitap eden çalışma, soyut karakter psikolojisini uygulanabilir planlama sorularına dönüştürür. Gücü, karakter gelişimini olayların yan ürünü değil, olayları anlamlı kılan temel dramatik hareket olarak değerlendirmesidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, karakterin yalanı, iç çatışmanın ve temanın başlangıç noktasıdır. Weiland'ın yaklaşımında karakter yayının merkezi, kahramanın doğru sandığı fakat hayatını sınırlayan yanlış inançtır. Kitap bunu yalan kavramıyla açıklar. Bu inancı, karakterin kendisi, diğer insanlar ya da dünya hakkında taşıdığı hatalı bir yorum olabilir. Örneğin kahraman, kimseye güvenilemeyeceğine, değer görmek için, kusursuz olması gerektiğine ya da gücün her sorunu çözeceğine inanabilir. Bu düşünce yalnızca bir kişilik özelliği değildir. Karakterin kararlarını, ilişkilerini, hedef seçimini ve tehditlere verdiği tepkiyi düzenleyen bir iç filtredir.
Bu nedenle yazar, yalanı belirlediğinde karakterin dış çatışmalarda neden belirli hatalara yöneldiğini de daha tutarlı biçimde kurabilir.
Kitap, yalanın karşısına hakikati yerleştirir. Pozitif değişim yayında kahraman, acı verse bile hakikati kabul etmeye yönelir. Negatif yayda ise hakikati reddeder, yalana daha sıkı bağlanır ya da yeni ve daha yıkıcı bir yanılsamaya kapılır.
Bu çerçeve, temayı doğrudan ders veren bir mesaja dönüştürmeden hikayeye yerleştirir.
Çünkü tema, anlatıcının dışarıdan ilan ettiği fikir olarak değil, karakterin seçimlerinin sonuçlarında görünür. Böylece içsel inanç ile olay örgüsündeki neden-sonuç ilişkisi aynı dramatik eksende birleşir. İkinci olarak, istek ve ihtiyaç ayrımı. Dış hedefi anlamlı bir dönüşüm aracına çevirir, kitap, karakterin istediği şey ile gerçekte ihtiyaç duyduğu şey arasındaki farkı. Dramatik gerilimin ana kaynaklarından biri sayar. İstek, kahramanın hikaye başında elde etmeye çalıştığı somut ya da görünür hedeftir. Bir makam, ilişki, zafer, güvenlik, intikam ya da kayıp bir nesne olabilir.
İhtiyaç ise çoğu zaman karakterin yalanından kurtulmak için kabullenmesi gereken hakikattir.
Kahraman başlangıçta ihtiyacını net biçimde görmez, hatta onu tehdit olarak algılayabilir.
Bu durum, olay örgüsünün karakteri yalnızca hedefe yaklaştırmasını değil, hedefin bedelini ve yetersizliğini de göstermesini sağlar.
Weiland'ın modeli açısından iyi kurulmuş bir engel iki işleve sahiptir. Dışarıda hedefe ulaşmayı zorlaştırır, içeride ise karakterin eski savunma biçimini işe yaramaz hale getirir. Bu yüzden olaylar rastgele güçlükler gibi durmaz.
Her Engel, kahramanı yalanına uygun davranmak ile daha zor olan hakikate yaklaşmak arasında seçim yapmaya zorlar.
İstek ve ihtiyaç sonunda tamamen örtüşebilir, çatışabilir ya da karakterin hedefe bakışını değiştirebilir. Özellikle Doruk'ta verilen karar, karakterin dönüşümünü görünür hale getirir. Bu yaklaşım, sadece karakterin ne istediğini sormakla yetinmez. O isteğin hangi iç boşluğu gizlediğini ve hikayenin bunu nasıl açığa çıkaracağını sorgular. Üçüncü olarak, pozitif, düz ve negatif yaylar, değişimin farklı dramatik sonuçlarını tanımlar, creating character arcs. Bütün güçlü hikayelerin aynı türden kişisel iyileşmeye dayanmadığını vurgular.
Pozitif değişim yayında kahraman, başlangıçtaki sınırlayıcı yalanı aşar ve hakikati benimser. Bu, basitçe daha iyi ya da daha mutlu biri olması anlamına gelmez.
Asıl ölçüt, zorlu koşullar altında daha sağlıklı ve bilinçli bir seçim yapabilmesidir.
Düz karakter yayında ise kahraman temel hakikati hikaye başında zaten bilir. Onun sınavı, bu inancı korumak ve çevresindeki kişi ya da düzen üzerinde dönüştürücü bir etki yaratmaktır. Bu model, değişmeyen karakterlerin mutlaka durağan olduğu yolundaki yaygın varsayımı düzeltir. Kahramanın iç ilkesi sabit kalabilir, fakat dünya ile çatışması sürekli gelişebilir. Negatif değişim yayı ise, karakterin yenilgisini ya da kararmasını inceler. Weiland burada üç ayrı yön tanımlar. Hayal kırıklığı yayında karakter bir yanılsamayı bırakır, fakat ulaştığı gerçek acı ve trajiktir. Düşüş yayında karakter kötü bir yerden başlayıp yalanına daha güçlü tutunarak daha kötü bir noktaya iner. Yozlaşma yayında ise başlangıçta hakikate yakın olan biri onu terk edip yalana yönelir. Bu ayrım, yazarın karanlık sonları tek biçimli bir çöküş gibi yazmasını önler. Her Yay türü karakterin hakikat karşısındaki başlangıç konumunu ve son seçimini netleştirerek farklı bir duygusal etki üretir. Dördüncü olarak, üç perdeli yapıdaki dönüm noktaları, içsel değişimin zamanlamasını kurar, Weiland'ın rehberinin ayırt edici tarafı. Karakter yayını olay örgüsünden ayrı bir hazırlık belgesi olarak bırakmamasıdır. Kitap, karakterin içsel yolculuğunu üç perdeli yapının büyük dönüm noktalarına bağlar. Başlangıçta normal dünya, kahramanın yalanla nasıl yaşadığını ve bunun ona hangi sınırlı güvenliği sunduğunu gösterir. Karakteristik an denilen erken sahnelerde karakterin baskı altındaki alışılmış tavrını açığa çıkarır.
İlk büyük dönüm noktası kahramanı eski düzeninden çıkarır ve yalanını koruyarak çözemeyeceği yeni bir çatışmaya sokar.
Orta bölümde yaşanan denemeler, ilk zaferler ve yenilgiler hakikatin parça parça görünmesini sağlar. Ancak karakterin eski düşünce biçimi genellikle kolayca çözülmez. Bu direnç dönüşümü inandırıcı kılar. İkinci büyük dönüm noktası ve doruğa yaklaşan kriz, karaktere kaçınamayacağı bir seçim sunar. Bu aşamada dışarıdaki tehlike ile içerideki yalan birbirini beslemelidir. Doruk, yalnızca kötü adamın yenildiği ya da hedefin ele geçirildiği bölüm değildir. Kahramanın hangi inanca göre hareket edeceğini kanıtladığı andır. Sonuç bölümü de bu seçimin yeni düzenini gösterir.
Böyle bir eşleştirme, her önemli olayın karakter üzerinde iz bırakmasını sağlar.
Aynı zamanda iç monologla açıklama yapma ihtiyacını azaltır. Çünkü dönüşüm eylem, bedel ve sonuç üzerinden okunur. Son olarak seriler. Alt hikayeler ve yan karakterlerde yay kurmak için ölçekli bir yöntem sunar kitap. Karakter yayı kavramını yalnızca tek bir baş kahramanın bağımsız romanı için ele almaz. Serilerde dönüşümün tek kitapta tamamlanıp tamamlanmayacağı. Alt hikayelerin ana yayla ilişkisi ve yan karakterlerin ne ölçüde değişime ihtiyaç duyduğu gibi pratik sorulara da yönelir. Bu yaklaşımın temel yararı her karaktere aynı yoğunlukta psikolojik yolculuk yüklememektir. Bir yan karakterin işlevi, baş kahramanın yalanını desteklemek, ona karşı çıkmak, hakikati temsil etmek ya da olay örgüsünde gerekli bir baskı yaratmak olabilir. Bu karakterin tam kapsamlı bir yay taşıması şart değildir. Buna karşılık önemli bir yardımcı karakter, kendi dönüşümüyle ana karakterin seçimini daha görünür hale getirebilir. Alt hikayeler de ana temadan tamamen kopuk olduğunda anlatı dağılma riski taşır. Weiland'ın çerçevesi, alt hikayenin kendi küçük çatışmasına sahip olsa bile, ana hakikat ve yalan gerilimiyle nasıl yankı kurabileceğini düşünmeye yardım eder. Seri anlatılarında ise karakterin her kitapta aynı dersi tekrar öğrenmesi yerine daha geniş dönüşümün farklı basamakları planlanabilir. Her bölüm kendi dramatik tatminini vermeli, fakat karakterin temel inancı üzerindeki baskı da ilerlemelidir. Bu ölçekli bakış, özellikle çok karakterli fantastik, tarihi ya da polisiye serilerde faydalıdır. Yazara, anlatının kapsamını büyütürken duygusal odağı kaybetmeme ölçütü sağlar. Sonuç olarak, creating character arcs, karakter yaratma konusunda yalnızca geçmiş öyküsü, kişilik listesi ya da diyalog önerileri arayan okura göre bir kitap değildir. Daha çok, karakterin neden değiştiğini, neden değişemediğini ve bu iç hareketin olay örgüsüne nasıl dönüştürüleceğini sistemli biçimde anlamak isteyen roman yazarları, senaristler ve planlama odaklı kurmaca yazarları için uygundur. Taslak aşamasında olanlar, kahramanlarının hedefleri bulunduğu halde hikayenin duygusal yönünün belirsiz kaldığını fark ettiklerinde özellikle yarar görebilir. Taslağını bitirmiş yazarlar için de sahnelerin karakter üzerinde gerçek bir baskı kurup kurmadığını değerlendirecek bir kontrol çerçevesi sunar. Kitabın pratik faydası, yalan, hakikat, istek, ihtiyaç ve dönüm noktası gibi kavramları birbirine bağlamasıdır. Böylece yazar, karakter gelişimini sonradan eklenen bir duygusal katman gibi değil, çatışmanın tasarım ilkesi gibi ele alabilir. Benzer yazarlık kitaplarından ayrıldığı nokta, psikolojik dönüşümü yalnızca genel tavsiyelerle anlatmamasıdır. Pozitif, düz ve farklı negatif yayları ayrı mantıklarla incelemesi, karanlık ya da değişmeyen kahramanları yazmak isteyenlere de alan açar. Bununla birlikte ayrıntılı yapısı daha sezgisel çalışan bazı yazarlar için yoğun gelebilir. Yine de yapılandırılmış sorular ve olay noktaları sayesinde. Soyut karakter fikrini sahne bazında uygulanabilir kararlarla ilişkilendirmesi, kitabı bu alandaki dikkat çekici rehberlerden biri yapar. Destek olmak isterseniz Cayman Weiland kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.